Ayrım 28, sayfa 339. İnfazcı Lars Kepler. 70. Bölüm Bir His. Saga ile Yuna Riesen ailesinin evinden çıkıp arabaya bindiler. Saga'nın telefonuna bir mesaj geldi. Mesaja bakan Saga gülümsedi. Öğle yemeğini evde yiyeceğim dedi. Yanakları kızardı. Saat kaç? 11:30. İşe mi döneceksin? Hayır, bir arkadaşımla Güney Tiyatrosu'nda yemekli konsere gideceğim. O zaman beni o taraflarda bırakabilirsin. Bastugatan'da oturuyorum.
İstiyorsan evine bırakabilirim.
Yuna konuşmak için Robert'ın atölyesine gittiğinde Saga Axel'ın yanında kalmıştı. Tam Birleşmiş Milletler'deki kariyerini anlatmaya başlamışken Axel'ın telefonu çalmış, ekrandaki numaraya bakan Axel özür dileyerek odadan çıkmıştı. Yalnız başına kalan Saga 15 dakika geçip de Axel dönmeyince aramaya çıkmış, evde bulamayınca Robert'ın atölyesine gitmişti. Üçü birlikte Axel'ı aramışlar, bulamayınca dışarı çıktığına karar vermişlerdi. Axel'ın kardeşinden istediğin neydi senin?
Bir hisse kapıldım diye başladı Yuna.
Yaşasın diye mırıldandı Saga. Bir his.
Hani fotoğrafı Pontus Salman'a göstermiştik ya dedi Yuna, Saga'nın imasını aldırmadan. Fotoğrafta kendini göstermiş, hiç saklamadan Frankfurt'ta yapılan toplantıyı anlatmıştı. Sudan hükümetiyle iş görüşmeleri yaparlarken Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Sudan Devlet Başkanı hakkında verdiği tutuklama kararı neticesinde bütün ticari ilişkiler kesilmiş. Telefonu çalan Yuna sustu, telefonunu çıkarıp gözünü yoldan ayırmadan cevapladı. Çok çabuk oldu.
Tarih uyuyor dedi Anya Larsson. Pontus Salman Frankfurt'tayken Tokyo String Quartet Alter Oper'de çalmış.
Tamam dedi Yuna. Anya'nın anlattıklarını başını sallayarak dinleyen Yuna'ya merakla bakan Saga, Yuna telefon konuşmasını sonlandırır sonlandırmaz, Pontus Salman doğru mu söylemiş diye sordu.
Bilemiyorum.
Ama tarih uyuyormuş.
Yalnızca Pontus Salman'ın Frankfurt'a gittiği ve Tokyo Spring Quarter'ın Alta Opera'da çaldığını biliyoruz. Ama Pontus bu şehre defalarca gitmiş. Tokyo Spring Quartet'te senede en az bir kez Alter Oper'de çalıyormuş.
Tarihin doğru olduğunu onaylatmana rağmen Salman'ın yalan söylediğini mi düşünüyorsun hala?
Hayır ama bilemiyorum. Dediğim gibi bir his. Eğer Karl Pankrona ve Salman tutuklama kararından sonra Agathe El Hacı ile pazarlıkları sürdürdülerse bunu saklamak için pekala yalan söyleyebilir.
Ama bu karardan sonra Darfur'daki milislere silah göndermek ağır bir suç bu. Uluslararası yasaların çiğnenmesi.
Pontus'a resimde kendini gösterdi diye inandık. Ama bu konuda gerçeği söylemesi her konuda gerçeği söyleyeceği anlamına gelmez.
İçindeki his bu mu?
Hayır, Salman'ın sesinde bir şey vardı. Fotoğrafta dikkat çekici tek şey Karl Pankrona'nın şampanyayı geri çevirmemesi derken.
Orada kutlayacak bir şey yokmuş ya dedi Saga.
Evet o öyle dedi ama hislerim bana aksine kutlayacak bir şey olduğunu söylüyor. Bir konuda anlaştıkları için şampanya kadehlerini tokuşturdular.
Ama bütün bilgiler aksi yönde.
Fotoğrafı gözünün önüne getirdiği ısrarla devam etti Yuna. Locadaki atmosferi, yüzlerini, sözleşme imzalandığı için mutlu gibiler.
Öyleyse bir de ispatlayamayız. Penelope Fernandez'in yardımına ihtiyacımız var.
Doktoru ne diyor?
Kısa bir zaman sonra konuşabileceğimizi, şu anda psikolojik durumu berbatmış.
Umudumuzu ona bağlıyoruz ama işe yarar bir bilgi verecek mi bilemiyoruz.
Öyle ama elimizde başka ne var ki?
Fotoğraf dedi Yuna. Geri planda 4 müzisyen var. Belki parmaklarının ve kollarının pozisyonlarına bakılarak hangi parçayı çaldıkları çıkartılabilir. Böylece fotoğrafın ne zaman çekildiğini öğrenebiliriz.
Of Yuna diye iç çekti Saga.
Of çekecek ne var diye gülümsedi Yuna.
Bu akla ziyan bir fikir, farkında mısın?
Robert teorik açıdan mümkün olduğunu söyledi.
En iyisi biz Penelope'nin konuşabilecek kadar iyileşmesini bekleyelim.
Bir arayalım bakalım dedi Yuna. Emniyet müdürlüğünü arayıp U-12 oğlu odaya bağlamalarını istedi.
Saga sakin yüzüne baktı Yuna'nın.
Adım Yuna Linna. Ben... Sustu, yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. Seni elbette hatırlıyorum. Seni ve kırmızı mantonu deyip dinlemeye başladı. Evet ama ben hipnoz önereceğini sanıyordum. Saga karşıdan bir kahkaha duydu. Hayır, sadece onunla mutlaka ama mutlaka konuşmamız gerek. Yüzü asıldı Yunan'ın. Anlıyorum ama en iyisi onu ikna etmen. Tamam, bunu çözeriz. Hoşça kal. Telefonu kapayan Yuna Belmanskatan'a döndü. Doktor Daniella Richard'la konuştum. Ne diyor? Penelope ile birkaç güne kadar konuşabilirmişiz ama kıza kalabileceği yeni bir yer bulmalıymışız. Bir yeraltı sığınağında kalmak istemiyormuş. Daha güvenli bir yer yok. Ama kalmak istemiyorsa ne yapabiliriz? Durumunun ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmalıyız. Sanırım o bunu bizden daha iyi biliyor, dedi Yuna. 71. Bölüm 7 Milyon Alternatif. Disa ile Yuna, Muse Bakye Establishment'in restoranında bir masada karşılıklı oturuyorlardı. Gamlestan ve Skeps Holmen adaları ile ışıltılı sulara bakan devasa pencerelerden içeri güneş dökülüyordu. Izgara ringa balığı, patates püresi ve yaban mersini ezmesi yemişlerdi. Şişede kalan son birayı da bardaklarına doldurdular. Restoranın küçük sahnesindeki siyah kuyruklu bir piyanonun başında Ronald Brautigam vardı. Kemancı Isabelle van Koylen, keman yayını tellerin üzerinden çekerken sağ dirseği iyice havaya kalkmıştı. Kemanın son notaları inleyerek piyanonun susmasını bekledikten sonra yüksek titreyen notalarla sustu. Restorandan çıkan Disa ile Yuna, Mose Bakye meydanında durup birbirlerine baktılar. ''Şu Paganini'de ne var?'' dedi Disa, Yuna'nın gömleğinin yakasını düzeltirken. ''Son konuştuğumuzda sen de ondan bahsettin.'' Yuna usulca Disa'nın elini tuttu. ''Yalnızca seni görmek istedim.'' İlaçlarını almadığın için kavga edeyim diye mi? Yok canım, dedi Yuna. Peki alacak mısın? En kısa zamanda, dedi Yuna, sesinde bir parça tahammülsüzlük vardı. Daha fazla üstelemedi. Açık yeşil gözlerini gözlerine dikip bir süre baktıktan sonra derin bir nefes alarak yürümeyi önerdi. Güzel konserdi, dedi Disa. Müzik ile dışarıdan gelen ışık arasında bir uyum hissettim. Yumuşacık bir şey. Ben hep Paganini'nin, sen söyle, kemanın sihirbazı olduğunu düşündüm. Bir seferinde Ung V. Malmsteen'i Kapris No. 5'i çalarken dinlemiştim. Benjamin Gantenbein'la birlikteyken mi? Onca yıldan sonra Facebook arkadaşı olduk. El ele tutuşup Slüsten'den aşağı Skepsbora'ya doğru yürüdüler. Sence parmaklarının pozisyonuna bakarak kemancının hangi parçayı çaldığı anlaşılabilir mi? Yani işitmeden mi? Fotoğrafa bakarak. Belki, sanırım keman hakkında bilgine bağlı, dedi Disa. Ne kadar emin olunabilir? Eğer çok önemliyse Kaş'a sorabilirim. Kaş? Kay Samuelson, müzik bilimcisi, babamın arkadaşı, bana araba sürmeyi öğretti. Şimdi arayabilir misin? Elbette, dedi Disa, bir kaşını hafifçe kaldırdı. Şaka yapmıyorsun değil mi? Yani gerçekten şimdi aramamı mı istiyorsun? Evet. Yuna'nın elini bırakan Disa telefonunu çıkardı. Profesörün telefon numarasını bulup aradı. Ben Disa, dedi, yemekte değilsinizdir umarım. Yuna telefondan neşeli bir erkek sesi duydu. Kısa bir hal hatır faslından sonra konuya girdi Disa. Baksana, yanımda yakın bir arkadaşım var, sana bir şey sormamı istedi. Disa bir şeye güldü, ardından merak ettikleri şeyi sordu. Kemancının hangi notaları çaldığı görülebilir mi? Hayır, öyle değil. Demek istediğim parmakların pozisyonuna bakarak. Yuna Disa'ya baktı, alnını kırıştırmış söylenenleri dinliyordu. Gamlestan taraflarından marş müziği geliyordu. Tamam, dedi Disa bir süre sonra. Baksana Kay, en iyisi onunla sen konuş. Hiçbir şey demeden telefonu Yuna'ya uzattı. Yuna Linna, Disa sizden çok bahsetti, dedi Kay. Bir kemanda dört tel var diye konuya girdi Yuna. Mantıklı olarak çok değişik notaların çalınamaması lazım. Çalmaktan kastınız ne, dedi profesör merakla. En alçak nota açık, sol, diye sakince devam etti Yuna. Bir yerlerde en yüksek nota...
İyi muhakeme diye araya girdi profesör. Fransız bilim adamı Marsan 1636 yılında Harmony Universal'i yayınladı. Bu eserinde iyi bir kemancının açık telden bir oktav daha yüksek çalabileceğini söyledi. Küçük solden 3. mi'ye kadar bir aralık olabileceği anlamına gelir. Bu da bize kromatik skalada 34 notayı verir.
34 nota diye tekrarladı Yuna.
Ama müziğin daha modern çağına atlarsak yeni parmak basma üslubuna göre aralık genişler diye devam etti Samuelson. Sesinde hoşnut bir ifade vardı ve bu durumda 3. la'dan saymaya başlayabiliriz ve böylece kromatik skalada 39 notaya ulaşırız.
Devam edin dedi Yuna. Disa bir galerinin önünde durmuş tuhaf silik bir takım resimlere bakıyordu.
Bununla birlikte Richard Strauss, Berlioz'un 1904'te formüle ettiği enstrümantasyon öğretisini geliştirdiğinde 4. sol bir orkestra kemancısının ulaşabileceği en yüksek nota olarak belirlendi ki bu 49 nota demektir.
Kay Samuelson, Yuna'nın sessizliği karşısında kendi kendine güldü.
Daha en üst sınıra yaklaşmadık bile dedi. Bunlara armonikleri ve çeyrek tonları da eklemeliyiz.
Yuna ile Disa saray iskelesine bağlı Viking teknesinin yanından geçip Kungred Gordon'a yöneldiler.
Peki ya cello dedi Yuna sabırsız bir tonla.
58 dedi profesör.
Yuna'ya bakan Disa açık hava kafesini işaret etti. Ben asıl 4 müzisyenin olduğu bir fotoğrafa bakabilir misin diyecektim. 2 keman, 1 viola, 1 cello. Net bir fotoğrafta yalnızca müzisyenlerin parmaklarına, tellere ve enstrümanların boyunlarına bakarak hangi parçayı çaldıklarını söyleyebilir misin?
Yuna, Kay Samuelson'un kendi kendine söylendiğini duydu.
Yığınla olasılık var, binlerce.
Disa omuzlarını silkip Yuna'yı beklemeden kafeye yöneldi.
7 milyon kombinasyon var dedi Kay bir süre sonra.
7 milyon mu?
Bir süre sustular. Ama elimdeki fotoğrafta diye inatçı bir ifadeyle üsteledi Yuna, parmaklar ve teller açıkça görülüyor. Yani birçok alternatif rahatlıkla elenebilir.
Bakmasına fotoğrafa bakarım ama notaları tahmin edemem. Bu imkansız.
Ama
şöyle bir hayal et Yuna Linna diye devam etti neşeli bir sesle. Notaları yaklaşık olarak çıkartabildiğini farz et. Binlerce string kuartet arasından Beethoven, Schubert, Mozart doğru parçanın hangisi olduğunu nasıl anlayacaksın?
Anladım, imkansız dedi Yuna. Gerçekten imkansız.
Yuna teşekkür ederek telefonu kapattı. Bir fıskiyeli havuzun kenarına oturmuş onu bekleyen Disa'nın yanına gidip oturdu. Disa yanağını Yuna'nın omzuna yasladı. Yuna bir koluyla Disa'yı sararken Robert Risse'nin kardeşi hakkında söyledikleri geldi aklına. Axel yapamadıysa hiç kimse yapamaz.
72. Bölüm Bilmece. Yuna Linda Brage Wegen'in kaldırımlarında hızlı adımlarla giderken Alman okulunun bahçesinden neşeli çocuk sesleri geliyordu. Aksel'in kapı ziline bastı, içeriden gelen melodik çınlamayı duydu. Bir süre bekledikten sonra evin etrafını dolaşmaya karar verdi. Birden keskin, iç tırmalayıcı bir ses yükseldi. Yaylı bir çalgıdan geliyordu. Bir ağacın gölgesinde birini gördü, uzak bir mesafede durdu Yuna. Yerleri mermer döşemeli avluda elinde kemanla dikilen bir kız çocuğu vardı. 15 yaşlarındaydı. Saçları kısacıktı. Kollarına bir takım şekiller çiziliydi. Keman yayını tellerin üzerinde dolaştırıyor, yanında duran Axel Risen dikkatle dinliyordu. Kız sanki kemanı ilk defa eline alır gibiydi. Şefkat dolu gözlerini üzerinden ayırmamasına bakılırsa Axel'ın kızı yahut torunu olmalıydı. Üzerlerinde keman yayının çarpık bir şekilde dolaştığı tellerden şikayetçi cızırtılar yükseliyordu.
''Herhalde akordu bozuk'' dedi kız korkunç seslere bir bahane bulmak için. Gülümseyerek kemanı Axel'a uzattı.
''Keman çalmak için dinlemeyi bilmek gerekir'' dedi Axel sevecen bir sesle. ''Dinlersin, müziği içinde hissedersin ve sonra dışarıya aktarırsın.''
Kemanı omzuna yerleştirip Bize'nin Carmen'inden La Seguidilla'nın giriş melodisini çaldı, durdu ve gösterişli bir tarzda kemanı işaret etti. Şimdi akordunu bozuyorum, böyle ve böyle diyerek akord kulaklarını değişik yönlere çevirdi.
Ama niçin?
Şimdi keman akordsuz diye devam etti Aksın. Eğer bu parçayı doğru parmak pozisyonlarıyla mekanik olarak öğrenmiş olsaydım şöyle ses verecekti.
La Seguidilla'yı tekrar çaldı. Hiçbir şeye benzemeyen korkunç sesler çıktı.
Ne güzel diye şaka yaptı kız.
Ama eğer telleri dinlersen diyerek mi teline vurdu, duyuyor musun? Çok alçak ama bunun bir anlamı yok. Parmaklarını kemanın boynunun en üstüne çıkararak bunu telafi edebilirsin.
Kemanı tekrar omzuna yerleştiren Aksel aynı parçayı bu defa akortsuz çaldı. İnanılmaz, tuhaf parmak dokunuşlarıyla ama bütünüyle doğru tonlarda. Kusursuz bir La Seguidilla çınladı.
''Sen büyücüsün'' diye alkışladı kız.
''Merhaba'' diyen Yuna önce Axel'ın sonra kızın elini sıktı. Akortsuz kemanla dikilen Axel'a döndü. ''Büyüleyici'' dedi. Axel elindeki kemana bakarak başını salladı. ''Doğrusunu söylemek gerekirse 34 yıldır çalmıyorum'' dedi. Sesinde tuhaf bir tını vardı.
''Buna inanıyor musun?'' diye Yuna kıza sordu.
Başını sallayan kız gizemli bir soruyla karşılık verdi.
''Etrafına yayılan ışığı görmüyor musun?''
''Bu Beverly'' dedi Axel'a bakan kız, ağaçların arasına yürüdü.
''Sizinle biraz konuşmam gerek'' dedi Yuna Axel'a.
''Öyle pat diye kaybolduğum için özür dilerim'' dedi Axel. Kemanı akord etmeye başladı. ''Acil bir işim çıkmıştı.''
''Dert etmeyin, işte yine geldim.''
Axel gölge düşmüş çimenlerin arasında çiçek açmış yabani otları toplayan kıza bakıyordu.
''İçeride vazo var mı?'' diye sordu kız.
''Mutfakta'' dedi Axel.
Kız küçük bir buket kara hindiba çiçeği de içeri girdi.
''En sevdiği çiçekler bunlar'' diyen Axel sol telini dinledi, akort kulağını çevirdi, kemanı mozaik masanın üzerine koydu.
''Buna bir göz atmanızı istiyorum'' dedi Yuna, dosyadan çıkardığı fotoğrafı uzattı. Masanın başına oturdular. Göğüs cebinden aldığı gözlüğü takan Axel fotoğrafı dikkatle inceledi.
''Ne zaman çekilmiş?'' dedi hızlıca.
''Bilemiyoruz. Belki 2008 ilkbaharında.''
''Hımm'' dedi Axel rahatlamıştı.
''Fotoğraftakileri tanıyor musunuz?'' dedi Yuna sakin bir sesle.
''Elbette tanıyorum. Palm Krona, Pontus Salman, Rafael Guidi ve Agathe Elhacı.
Ama ben buraya bunun için değil, gerideki müzisyenlere bakmanızı rica etmek için geldim.''
Axel bir süre meraklı gözlerle Yuna'ya baktıktan sonra başını fotoğrafa eğdi.
''Tokyo String Quartet, çok iyiler'' dedi düz bir sesle.
''Evet ama benim merak ettiğim şey, işinin ehli birinin fotoğrafa bakarak müzisyenlerin hangi parçayı çaldıklarını söylemesi mümkün mü?''
''İlginç bir soru.''
''En azından bir tahmin yürütülemez mi? Kay Samuels'ın edilemeyeceğini, kardeşiniz Robert ise bütünüyle imkansız olduğunu söyledi.''
Yuna ileri doğru eğildi, hafif gölgenin altında gözleri sıcak, kadifemsi bir hal almıştı.
''Kardeşinize göre siz başaramazsanız hiç kimse başaramazmış.''
Axel'ın dudaklarından bir gülümseme geçti.
''Öyle mi?'' dedi.
''Evet ama ne demek istediğini tam anlayamadım.''
''Ben de'' dedi Axel.
''Fotoğrafa büyüteçle bakmanızı istiyorum.''
''Böylece fotoğrafın çekildiği tarihi öğrenmek istiyorsunuz, öyle mi?'' diye sordu Axel.
Yuna başını salladı, çantasından bir büyüteç çıkarıp Axel'a uzattı.
''Parmaklarının pozisyonlarını görebiliyor olmalısınız.''
Yuna geriye yaslandı ve sessizce fotoğrafı inceleyen Axel'a bakmaya başladı.
''Eğer bu fotoğraf 2008 yılında çekildiyse hislerinde yanılıyor demekti. Yok eğer 2009 Mart'ında Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir hakkında verilen tutuklama kararından sonra çekildiyse hislerinde yanılmadığını ispat eder ve bu fotoğraf bir suçun kanıtı olurdu.''
''Evet, parmaklarının pozisyonunu görüyorum'' dedi Axel.
''Hangi notaları çaldıklarını tahmin edebilir misiniz?''
Axel iç çekip fotoğraf ile büyüteci geri verdi ve dört notayı mırıldandı. Alçak ama çok açık notalardı.
Bir süre içindeki sesi dinledi, sonra kemanı eline aldı ve iki yüksek titrek nota çaldı.
Yuna Linda ayağa kalktı. Şaka yapmıyorsunuz değil mi?
Axel Risen gözlerinin içine baktı. Martin Beaver ikinci oktav do çalıyor. Kikuei üçüncü oktav do. Kazuhide Isamura bekliyor. Clive dördüncü tel nota pizzicato çalıyor. Mırıldandığım parça buydu. Mi, la, la ve do.
Yuna bunları not etti. Ne kadar kesin bir tahmin bu.
Tahmin değil. Sizce bu nota kombinasyonu çok parçada var mı? Yani bu notalar aracılığıyla Tokyo String Quartet'in hangi parçayı çaldığını çıkarabilir miyiz?
Bu kombinasyon yalnızca bir yerde var dedi Axel.
Nasıl anladınız?
Axel bakışlarını dışarıya çevirdi. Pencere camının üzerinde yaprakların gölgeleri titriyordu.
Affedersiniz, lütfen devam edin dedi Yuna.
Çaldıkları her parçayı elbette dinlemedim. Özür dilermiş gibi omuzlarını silkti. Ama bu nota kombinasyonunun yalnızca özel bir parçada bulunduğundan eminsiniz diye bir kez daha sordu Yuna.
Evet, benim bildiğim kadarıyla bu kombinasyon tek bir parçada var. Bela Bartok'un ikinci yaylı çalgılar dörtlüsünün giriş parçasının ölçü 156.'sı.
Kemanı alıp tekrar omzuna yerleştirdi. Tranquillo. Bir ninni gibi muhteşem bir huzurlu müzik dinle deyip çalmaya başladı. Parmakları şefkatle harekete geçti. Aydınlık ve kadifemsi notalar titreyip yavaşça salındı.
İki keman birbirini izliyor. Aynı notalar ama farklı oktavlarda dedi Axel.
Ziyadesiyle güzel ama aynı zamanda cellonun la minör akordu kemanların ahengini bozuyor. Geçiş tonları olduklarından böyle deneyimlenmeseler de.
Birden sustu, kemanı bir kenara koydu. Yuna merakla baktı. Fotoğraftaki müzisyenlerin Bartok'un ikinci yaylı sazlar dörtlüsünü çaldıklarından kesinlikle eminsiniz yani.
Evet.
Yuna verandada birkaç adım atıp leylakların önünde durdu. Toplantının tarihini belirlemek için ne gerekiyorsa öğrenmişti.
28. ayrımın sonu. Sayfa 352.